Ayrım 14. Sayfa 211. Sayın Erdoğan, şunu söylemem gerekir ki henüz çözümlenmiş bir konu yok. Hazır Sayın Gül'ü kurtarmak için gereken operasyonu devreye sokarken onu da konuşalım. Nedir o? Biliyorsunuz bir nükleer patlama yaşadık. Bir başka nükleer bombayı hala New York'ta bir yerlerde. Şu anda New York bizim yeni başkentimiz. Eğer bir kaza olursa cümleyi tamamlamama gerek yok sanırım. Erdoğan bir süre düşündü. Bu işi doğrudan kendisi çözemezdi. Ama Gül'ü kurtarılması için bir şeyler yapması gerekiyordu. Hem de hemen. Peki Sayın Ramsal, bir şeyler yapmaya çalışırım. Oraya bombayı kim soktu bilmiyoruz. Ama istihbaratın gereken çalışmayı yapıp ikinci bombanın yerini bulmasını bir şekilde sağlayabilirim. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Ben özel bir hava kuvvetleri kurtarma ekibini hazırlattım. Halen bize sadık olan hükümetin nasıl da yasa dışı yollardan güce ele geçirdiğini bilen komutanlar bunlar. Sayın Ramsal, Stilson hükümeti en kısa zamanda durdurulması gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz Sayın Erdoğan. Ancak önce Sir Eliden'e şu adamı yok edilmesi lazım. Bu konudaki gelişmeleri duymak isterim doğrusu. Merak etmeyin Ramsal, yakında duyacaksınız. Ama benden değil, kendi adamlarınızdan. Gözlerinize inanamayacaksınız. Bunu duymak beni çok sevindirdi. Belki nükleer bomba için takip edeceğim. Bu arada eğer barış ve güvenlikten bahsediyorsak bu kavramlar tüm bölge için geçerli olmalı. İsrail'de de, Filistin'de de, İran ve Irak'ta da. Evet, bu konuda hemfikiriz. Ben şunu çok iyi gördüm. Orta Doğu'da savaşmak demek sonsuza doğru saymak demek. Asla bitmeyecek bir şey. Bence hiç başlatılmamalıydı. Oldu bir kere. Önemli olan bundan sonrası. En kısa zamanda İstanbul'da sizinle İsrail Başbakanı ile Filistin Devlet Bakanı ile bir toplantı yapalım. Gereken kararları alalım. Orta Doğu'da bitmeyecek bir barış getirelim. Evet, bunu yapmak benim hayatımın görevi olacak. 10 yıllardır Orta Doğu'dayım ve sanırım muhteşem topraklara karşı böyle bir sorumluluğum oluştu diyebilirim. Bu sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirileceğini düşünüyorum. Bakın, bu topraklarda yaşayanlar düşmanlık nedir bilmez. Emin olun, Türkler siz ne yapmış olursanız olun içlerinde bir düşmanlık besemeyecektir. Bunu biliyorum. Bu büyük hata. Yani Türkiye'ye gerçek konsular ile değerlendirmeme hatasını yapmam hayatımı değiştirdi. Pek çok şeyi anlamamı sağladı. Selçuk silah hazırladı. Adamlar tam onların yanına geçerken birden dönüp oyunun içine baktı. Herkes şaşırdı. Yüz yüze gelmişlerdi. Adamlar bunu beklemedikleri için birden korkup irkildi ve sendeler. Selçuk adamları sersemlesine yararlanıp iki adamı da kafalarından vurdu. Adamlar düşerken çıkardığı gürültüyü herkes duymuştu. Selçuk koşup adamların silahını aldı. İki tane Molotov tüfeğiydi. Bunlar yanlarında fazla birer şarjör vardı. Tabancayla Abdullah Gül aldı. 10 tane mermisi vardı. Bu nedenle dikkatli harcaması gerekiyordu mermiyi. M16'nın birinin harcaması gerekiyordu mermiyi. M16'nın birini Selçuk aldı. Diğerini de gerçek bürokrata verdi. Ve silahı nasıl kullanması gerektiğini hatırlattı. Ona tek tek atmasını söyledi mermileri. Ve çok iyi nişan almalıydılar. Silahlı muhafızlar hızla yaklaştıklarını görebiliyorlardı. Adamları bir süre kendilerine uzak tutmaları zorunluydu. Selçuk nişan aldı ve gelenlere iki el ateş etti. Adamlardan birisi vurulup düştü, diğeri de onun üzerine eğildi. Yaralanmış olmalıydı. Öbür taraftan yaklaşmaya çalışanlara diğer M16'yı alan bürokrat ateş etti. Sadece tek bir mermi atmıştı, kimseyi vuramadı ama bu ateş yaydırıcı oldu. Mahmuslar hayli silah gücü olduğunu düşündükleri için yaklaşmadılar. Muhafızlar bir noktaya toplanmıştı. Ne yapacaklarını planlıyorlar olmalıydılar. Etraf son derece açıktı. O noktaya geniş bir alanda yaklaşmaya çalışmak demek, ölüme davetiye çıkarmaktı. Muhafız şefinin çıldırmış gibi sağa sola bağırdığını ve adamlarına kızdığını görebiliyorlardı. Selçuk bir kaza nişan aldı. M16'nın 1000 metre etkili menzil vardı ve gördüğü kadarıyla o kalabalık bu menzile çok yakındı. Ancak mantıklarını yitirdikleri için bunu fark edecek durumda değildiler. Selçuk muhafız şefini nişanlamıştı. Adamı şimdi arpacığın hemen üzerine görebiliyordu. Tetiği yumuşattı. Hedefin bir an için durmasını bekledi. Öyle de oldu. Adam bağırmaktan yorgun düşüp elleriyle yüzünü kapattı ve o anda Selçuk silahı ateşledi. Mermi tam muhafız şefinin göğsüne isabet etti. Adam yere yıkıldı. Bir anda diğer muhafızlar Selçukların bulunduğu noktaya mermi yağdırmaya başladılar. Bir süre başlarını aşağıda tutmaları gerekiyordu. Kulaklarının dibinde vızıldayan mermi tanelerinden korunmaya çalışıyorlardı. Selçuk çok iyi bir şey yaptığını düşünüyordu. Şimdi muhafızlar panikle saçılacaklar ve kendilerini aşağı çıkarıp daha çok kayıp verecekler. Bu sırada çok uzaklarda bir bilimsel araştırma merkezine doğru geldiğini gördüler. Bu kötü haber zırhlı Humvee'yi görüyordu Selçuk. Bu artık zamanların dakikalarla ölçülebileceğinin göstergesi. Birazdan üzerlerine bu araçlarla gelip hepsinin işini bitireceklerdi. Selçuk gelen kişinin çok önemli olduğu birisini düşündü ve belirli bir mesafede durduktan sonra zırhlı olduğunu düşündüğü aracın bir minibüsten dışarı pek çok kişi indi. Bu gelen Sir Eli'ydi. Abdullah Gül ile konuşmak için gelmiş yetkililerden bilgi aldıktan sonra o da çılgına dönmüştü. Zaten Suudi Arabistan'daki operasyon başarısız olmuştu. Bir de bunun üzerine böylesine saçma bir biçimde elindeki adamın birkaç yüz metre ötede olmasına rağmen ele geçirilememesi gerçekten kandırılabileceği bir şey değildi. Sonra elini emri kesildi. Zırhlı araçlar derhal gidip o delikteki herkesi yakalayacak ya da öldürecekti. Hamiler harekete geçti. Üzerindeki askeri makinalı tüfeklere ateş saçılmıştı ki Selçuk gökyüzündeki ufka taradı ama hiçbir şey yardım gelmiyormuş gibi bir hava yoktu. Uzaktan Hamvi'nin üzerindeki asker ateş etti ve koruma zırhına çarptı mermi. Yine de asker kendisini daha çok korumak için önlem aldı. Ancak bu silahla onların durmasına imkan yoktu. Herkesin çok şaşıracağını biliyordu. Asla kendisi bile bu yaptığı deliliğe şaşırıyordu. Kimsenin bilmediği bir hava üssü çöplüğü vardı. Tamamen eski uçaklardan oluşan, oraya pek giden olmazdı. Ve Mert bu uçak çöplüğünü sık sık ziyaret ederdi. Çöplüğün bekçisine az yardım etmemişti. Adam da onun kim olduğunu bilmediği için her konuda Mert'e anlayışlı davranıyordu. Geçmiş yıllarda uçak çöplüğünde bir süper kobra helikopteri saklamıştı. Helikopteri kullanmak Mert'in en iyi yaptığı işlerden biriydi. Kobra'yı uzun süre İtalyan mafyası vasıtasıyla silah kaçakçılarından almış ve o çöplükte iyice saklamıştı. Bu tür silahların ne zaman gerekli olabileceği belli olmazdı ve şimdi tam da o an gelmişti. Süper Kobra helikopterin sadece makineli top ve roketlerini takmıştı. Yere çok yakın irtifadan uçuyordu. Bazen evlerin yakınlarına geçmek zorunda kalıyordu ve bu aralarda insanlar dışarı fırlayıp ona baktığını görüyordu. Sesi insanları ürkütecek bir silahtı. Zamanın ondan yana işlemediğini biliyordu. Sürekli olarak sarsılan helikopterin içine aletlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyordu. En önemlisi de hedefleme sistemiydi. Öyle görünüyordu ki şansı yerindeydi. Hedef bölgesine az kalmıştı. Birazdan orada olacaktı ama nasıl bir tabloyla karşılaşacağını bilmiyordu. Sir Ellie'nin hedef bölgede olacağını söylemişlerdi. Bu nedenle helikopteri indirip çalışmak zorunda kalabilirdi. Arka pilotun koltuğunda bir tane ağır makineliği koymuştu. Sir Eli ne olursa olsun yok edecekti. Tabii eğer her şey doğruysa bugün merkezi ziyarete gidiyorsa sonrası kolaydı. Uğuldayan kulakları rahat düşünmesini engelliyordu. Hedef alanına geldiğinde etrafın hayli karışmış olduğunu gördü. Bilimsel araştırma merkezini görebiliyordu ama bir gariplik vardı. Her yerinde dumanlar çıkıyordu merkezin. İnsanlar dışarıya kaçmışlardı. Eli silahlı pek çok insan vardı. Bir de zırhlı olarak kaliteli otomobilleri ve minibüsleri yan yana görünce önemli birisini Sorel'in oraya gelmiş olduğunu anladı. İstihbarat doğruydu. Ancak Abdullah Gül ve diğerleri neredeydi? Alan üzerinde bir tur daha attıktan sonra şimdi herkes helikopteri izliyor ve kime ait olduğunu anlamaya çalışıyordu. Merk bir şey fark etti. Bazı zırhlı araçlar belli bir noktaya yönelmişti ve o noktanın neler olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Bu sırada oyun içindeki Türkler üzerlerinde makinalı ateşi açan hamileri durdurmak için eldeki silahlarla üzerine boşaltıyorlardı. Son şansları kullanıyorlardı. Bu helikopterde neyin nesi diye düşündü Selçuk. Eğer bu da bizi kurtarmaya gelmediyse hapı yuttuk. Mert öylesine yakından geçmiştik. Yerde küçük bir oyun içine sığışmış. Üzerlerine gelen zırhlı araçları ateş eden insanları gördüğünde hiç cız etmişti. Bir his ona aradığı insanların onlar olduğunu söyledi. Hemen kafasında bir planlama yaptı. İlk olarak zırhlı araçların işini bitirmeliydi. Zaten Hanviler de durmuş ve helikopterin yapacağı saldırıyı bekliyordu. Onlar Mert'in kendi adamları sanmıştı. Oyu havaya uçurmasını bekliyorlardı. Galiba diğerleri de aynı şeyi düşünmüştü ama kimsenin aklına bunun birisini sormak gelmemişti. Deniz ve Trace uzak bir mesafede olan biteni izliyor ve hala Mert'e bakıyorlardı. Helikopter Sir Eli'ye ait olduğunu düşünüyor ve merkeze çıkan yangının nedenini merak ediyorlardı. Mert helikopteri çevirdi ve Humvee'lerden birisinin tam nişan kamerasının ortasını aldı. Artı işareti Humvee'nin tam üzerindeydi. Araçtaki askerler bunu fark etmiş ama ne olduğunu anlamamışlardı. Belki de inanmak istemiyorlardı. İşlemiyordu bilinçleri ve düğmeye bastı. 20 mm makinalı topun mermileri ardı ardına Hamvi'ye çarpmaya başladı. Her mermi zırhı delip içeride patladı. Saniyeler sonra ikinci ve üçüncü araçta aynı duruma gelmiş. Askerler bir şey yapmaya ya da karşı atışma zamanı bulamamıştı. Bu görüntü sonra Eli ve etrafındaki herkesin kanını dondurdu. Bu olamazdı. Herkes ölüm korkusunu tam içinde hissetti. Havada asılı duran ölümcül silaha bir şey yapamazlardı ve o karşı taraftaydı. Helikopterin zırhları vurduğu görünce Tracy sevinçle bağırdı. Mert bu, Mert bu. Deniz garip bir şekilde tepki vermemişti. Buna sevinmemiş gibiydi sanki. Bu kadar da açık şekilde duygularını belli etmesi tuhaf doğru. Sanırım elinin tuzağını içecek kadar aptal olduğunu sandın Tracy, dedi Tracy. Deniz bu sözleri duyunca bir anda çileden çıktı. Hiç konuşmadan sağ elini tersiyle Tracy'ye vurdu. Tracy onu bu kadar sert vurabileceğini düşünmemişti. Kapıyı hemen açıp arabadan indi ve Deniz de peşinden gelmişti. Tracy birden işlerin değiştiğini anladı. Umutsuzca helikoptere doğru baktı. Helikopter makinalı topların sonra eli adamların olduğu araçlara ve o bölgedeki herkesin üzerine boşaltmakta meşguldü. Deniz belindeki silahı çıkarttı. Tracy buna inanamıyordu. Sona bu kadar yaklaşmışken her şey yoluna gidecekken böyle bir şey olabileceğine inanmıyordu. Aşağılık insan. Şöreli'yi ben yakalayacaktım. Ne kadar uzun zamandır sırf onu yakalamak için onunla beraberdim ve siz gelip bütün çabalarımı boşa çıkarttınız. Dur Deniz, ne önemi var? Sana inanıyorum. Hayır, bana inanmıyorsun ve bunun da bir önemi yok zaten. Mert'i nasıl olup da seni bu işe soktuğunu anlamıyorum. Hepimizi ortaya çıkaracak bilgim var. Hayır ben... Deniz ardı ardına mermileri Tracy'nin karnına sapladı. Tabancanın sesi helikopterin sesi tarafından bastırılıyordu. Deniz tamamen hemen arabaya atladı ve geldiği yoldan geri döndü. Gri takım ajanları özgür insanlardı. Her biri garip bir ruha sahipti. Bu gerekliydi aslında. Tehlikeler denizinde ayakta kalabilmek için gerekti. Tracy başına gelene hala inanamıyordu. Tehlikeye bu kadar yakın olduğunu düşünmediğini fark etti. Garip bir sıcaklık yayılmaya başladı bedenine. Çok hızlıydı. Bedenini ele geçiriyordu. Sıcaklığın geldiği yerde artık hisleri kalmıyordu. Birazdan sıcaklık kalbine doğru geldi ve aynı anda bedene de. Yüzünün uyuştuğunu hissedebildi. Gözü karardı. En son sıcaklık kalbine geldiğinde zorlandı ve kasıldı. Bir daha kasıldı. Artık bir şey hissetmiyordu. Selçuk etrafta uçuşan makinalı topların parçacıklarını aldırmadan iki M16'yı aldı ve dışarıya çıktı. Abdullah Gül ve tabancası ile peşinden gitti. Bürokratlar onu tutmak istemişlerdi ama biliyorlardı. O kafasına koydu mu durdurmanın imkanı yoktu. Mert de Selçuk'u gördü. Aslanım diye içinden geçirdi. Az önce saldırdığı yere baktı. Gerçekten de fazla bir şey kalmamıştı geriye. Hareket eden kimse görünmüyordu. Bilimsel araştırma merkezi çevirdi helikopteri ve roketleri ardı ardına yollamaya başladı. Patlamalar hepsinin yere yatmasına neden oldu. Merkez alevler içinde yanıyordu. Ortalık karışmıştı iyice. Patlamalar kesilmiyordu. Çok şiddetli patlamalar. Selçuk hemen Gül'ün yanına gelip onun üzerine kapandı. Binadan sıçrayan parçalar üzerine geliyordu. Vücutlar çizik içinde kalmıştı. Biraz sonra helikopter alanına indi. Mert inip elindeki makinalı ile onlara yaklaştı. Gerçekten de dramatik bir andı. İnanamıyordu insanlar. Birkaç saat içinde yaşadıklarına inanamıyorlardı ve bilmiyorlardı tabii bu adamın kim olduğunu. Sayın Bakanım, ben Mert Han. Buraya sizi ve yanınızdakileri kurtarmaya geldim. Hemen buradan uzaklaşacak bir araç bulalım. Sağ ol oğlum, dedi Gül. Mert onların yanına gelirken etrafına bakılmış ama otomobil görmemişti. Deniz ve Tracy'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi bunu düşünecek duruma değildi. Hemen yanındakilerle beraber bir otomobil bulmalıydılar. Az önce parçalanmış olan araçların yanına gittiler. Merkezin arkasındaki otomobillerden birisi hasar görmemişti. Hemen otomobile bindiler. Mert direksiyona geçti ve gaza bastı. O sırada çok uzaklardan büyük bir Amerikan polis gücü geliyordu. Ramsfeld sözünü tutmuştu. Ama tek bulacakları yok olmuş bir merkez ve ölmüş insanlar olacaktı. Otomobil hızla giderken Mert bir anda yatan birisini gördü ve gerçekten onun Tracy olduğunu gördü. Tarifsiz bir acı hissetti içinde. Yaşadığı acının ne kadar derinden geldiğini duyumsadı. Neler olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyordu. Ama durup ona bakmadı bile. Nelerden önce gelirdi? Tanrı biliyordu. Tracy ölmüştü. Onu Deniz öldürmüştü. Mert belli etmemeye çalıştı ama üzüntüden bütün bedeni titredi. Selçuk onları anlar gibi oldu. Onu tanıyor muydun dedi. Sayılır. Selçuk daha fazla konuşmanın mantıksız olduğunu gördü. Her ne olmuştu bilmiyordu ama Mert'in yerde cansız yatan kadın için çok üzüldüğünü anlamıştı. Abdullah Gül ise Ersin'i düşünüyordu. Üzerinde uygulanan testlere dayanamadığını ve kimsenin görmek istemeyeceği bir biçimde öldüğünü duymuştu. Bu yaşadığı bir yolculukta aslında çok şey öğrenmişti. Türkiye'de her zaman bir hedef olacaktı ve o hedef tüm yollarla savunulmalıydı. Sadece silahlı değil, zihinle de. Türkiye'ye döner dönmez bununla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdi. 25 Ekim 2007, New York. Stilson ne yapacağını bilmez halde odasında dolaşıp duruyordu. Elleri titriyordu. Hiçbir yerden iyi haber gelmiyordu. Sorel de ortadan kaybolmuştu. Adam bir anda yok olmuştu. Buna inanamıyordu. Gemi batıyordu ve onu terk etme isteği bütün enerjisini çekip alıyordu. Kaçmak istiyordu ama nasıl? Rumsfeld'in telefonu tam o anda geldi. Stilson, olanları görmüyor musun? Neden bahsediyorsunuz anlamıyorum. Bana bak, beni sinirlendiriyorsun. Sizden derhal seçime gitmenizi istiyorum Bay Rumsfeld. Sir Elden onu herif öldü. Sen hala direnmeye mi çalışıyorsun? Stilson dizleri titriyordu. Gücün artık hiçbir yerde geçmediğinin farkındaydı. Bundan sonra nereye dayanacaktı? Bir kukla hükümette bile hakim değildi zaten. Kimse onu ciddiye almıyordu. Bir şeyler yapmalı ve bu sorunu çözmeliydi. Sir El de öldüyse zaten... Bay Rumsfeld, buraya gelin lütfen. Detaylı bir şekilde konuşalım. Eli olmadan Stilson bir hiçti. Abdullah Gül ve bürokratlar havaalanından bir Türk elçisi tarafından karşılandı. Mert alanın uzak bir köşesinde makinalı tüfeği otomobilin içerisinde bekliyordu. O uçak havalanıp da görev sona erene kadar oradan ayrılmayacaktı. Selçuk ve diğer Türkler Amerikalı yetkililerin korumasında yolcu uçağına doğru yaklaştılar. Herkes çok heyecanlı olduğu görülebiliyordu. Büyük bir felaket atılmıştı. Mert Reşi düşünüyordu. Her şey ne kadar da hızlı gelişmişti. Kurt'un olaylardan haberi yoktu. Ona haber vermeli miydi? Yağmur çiselemeye başladı. Uçak pistten hareket etmişti. O hala Amerika'daydı. Otomobilden atlayıp gaza bastı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Aslında ülkesine dönmek istiyordu. Orada yapılacak çok fazla şey olmalıydı. Ama sanki çözmesi gereken bir şeyler varmış gibi hissetti. Sonra bakındı. Sonra bıraktı bu düşünceleri. Aslında çözülmemesi gereken hiçbir şey yoktu. Önemli olan görevin sona ermiş olmasıydı. Bazı sorunlar hakkından geçmiyor değildi. Sonra eli olduğu yere doğru bir sürü top mermisi yollamıştı ama onun öldüğünü kendi gözleriyle görmemişti. Bilimsel araştırma merkezini roketlerle yok etmişti. O merkez tamamen yerle bir olmamıştı. Bunları düşünürse eğer asla için rahat etmeyeceğini biliyordu. Denizi düşünmeyi hiç istemiyordu. Belki de her neyse Trash'i öldürüp ortadan kaybolmuştu. Onu bir daha asla görmeyeceğini biliyordu. 28 Ekim 2007 İstanbul. Mühendis Serhan yerdeki toprağa tepeciğin üzerine oturtup kaldı. Önündeki manzara hiç de aylar önce aynı noktaya geldiğinde gördüğü manzara değildi. Karşısında Boğaz Köprüsü duruyordu. Daha doğrusu Boğaz Köprüsü'nün yıkılmış hali. Görüntüsü korkunçtu. Tam ortasında koca bir boşluk olmuştu. Ve şimdi bütün köprünün tamamen yıkılması gerekiyordu. Yıkım işlemini Japon mühendislerle birlikte gerçekleştireceklerdi. Türkiye imar faaliyetleri için önemli ölçüde kredi bulabilmişti. Japon bakanlarının ilgisi özellikle dikkat çekiciydi. Türkiye'nin politik gücü arttırdığını fark ettikleri için Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyorlardı. Böylesine büyük bir felaketten bile güçlenerek çıkabilmiş bir Türkiye, para kazanmak isteyenler için bulunmaz fırsattı. Serhan, toprak tepeciğinin üzerinden kalktı ve kamyonların bulunduğu alana geldi. Tonlarca ağırlıklı inşaat malzemeleri yığılıyordu alana. İşçiler karıncalar gibi malzemeleri gereken düzene göre yerleştiriyordu. Boğaz Köprüsü tam olarak yıkıldıktan sonra şimdiye kadar kullanılmış bir teknolojiyle inşa edilecekti. Tüp şeklindeki köprünün içinden yaylar da geçebilecekti. Yine bir Japon firmasının üstlendiği mimarlık işi için açılan yarışmayı kazanan projeydi bu. Pek çok bina vardı onarılması gereken, yıkılıp yeniden yapılması gereken işi daha çoktu. Gerekenlerin işi daha çoktu. Maslak bölgesindeki yarısı uçmuş gökdelenlerin çalışmaları çoktan başlamıştı. Yollardaki insanların yüzünde hiç de endişe yoktu artık. Büyük bir kötülüğü dışarı etmenin verdiği rahatlık hissediliyordu. Boğaz gecesine doğru adım atıyordu insanlar. Zamanlı ilerlemenin en muhteşem biçimiydi bu. Mevsime rağmen Durgun ve muhteşem bir hava vardı. Ay dolunaydan sonraki dönemine girmişti. Her şey bir rekor gibiydi ama rekorun önünde duranlar da o rekor için var olmuştu. Birkaç tekne boğazın sularını da seyrederken ayın yansıması yeni umutları birbirine bağlıyordu. Tarihte hep savaş görmüş ve yıkılmış ama hep toparlanmış olan İstanbul o an içinde yaşayanlara bıkmadan, usanmadan verdiği dersi tekrar etmeye çalışıyordu. Kötülükler ve iyilikler geçici olabilirdi ama güzellik ve ihtişam dünya var oldukça sonsuza kadar kalabilirdi. İstanbul sonbaharın çiğ damlaları kadar güzeldi ve hep kalacaktı. Bu manzara insanın tüm savaşma duygularını alıp götürüyordu. Geride kalan ise insanlığın yaşamın merkezinde olması için verdiği uğraş duygularıydı. Tarih bunu sürekli yapıyordu. Önce her şeyin sonu gelmiş gibi gösterip, sonra yeni bir hayatın kapısını açıyordu insanlara.